Altıncı ayrım.
O gün Lisbeth Salander siyah bir tişört giymişti. Tişörtün üzerinde köpek dişleri dışarı fırlamış bir ET resmi vardı. Resmin altında I'm also a line parantez içinde ben de uzaylıyım yazıyordu. Bundan başka kenarlara tiftiklenmiş siyah bir etek, göbeğine kadar gelen yıpranmış bir deri ceket, demir perçinlerin olduğu bir kemer, ağır bir Doc Marten postalı ve üzerinde yeşil yuvarlak çizgiler olan kırmızı bir dizaltı çorabı giymişti. Öylesine bir renk cümbüşüyle makyaj yapmıştı ki, görenler onun renk körü olduğunu düşünürlerdi. Yani evlere şenlik süslenmişti. Armanski iç çekerek gözünü Salander'in üzerinden alıp, klasik giysili, gözlükleri kalın çerçeveli adama çevirdi. 68 yaşında olan avukat Dirk Frode, raporu hazırlayan elemana bazı sorular sormak için toplantı yapmakta ısrar etmişti. Armanski, Salander'in grip olduğu, seyahate çıktığı ve başka bir işle çok meşgul olduğu gibi çeşitli bahanelerle bu toplantıdan kaçınmaya çalışmıştı. Frode, bütün bu bahaneleri sükunetle karşılamış, acelesinin olmadığını, birkaç gün bekleyebileceğini söylemişti. Armanski'nin cinleri tepesine çıkmış, kendi kendine küfürler etmiş ama sonunda onları bir araya getirmekten başka bir çarenin olmadığını anlamıştı. Ve işte, şimdi avukat Frode, hiç saklamaya gerek duymadığı bir dikkatle, Lisbeth Salander'e büyülenmiş gibi bakıyordu. Salander de soğuk bir ifadeyle onu inceliyordu. Armanski bir kez daha iç çekti ve Salander'in masasının üzerine bıraktığı kapağında Carl Michael Blomqvist yazan dosyaya baktı. İsmin altına düzgün harflerle adamın vatandaşlık numarası yazılmıştı. Armanski dosyanın üzerindeki ismi yüksek sesle okuduğunda avukat Frode o büyülenmiş halinden uyandı ve bakışlarını Armanski'ye çevirdi. Evet, Michael Blomqvist hakkında bana neler anlatacaksınız, dedi. Bayan Salander anlatacak, raporu o hazırladı, diye düzelten Armanski, bir saniye tereddüt ettikten sonra, güven aşılamaya çalıştığı ama daha çok da çaresiz bir özür gibi beliren bir gülümsemeyle devam etti. Onun gençliği sizi yanıltmasın, kesinlikle en iyi araştırmacımız. Eminim öyledir, dedi Frode, tam tersini düşündüğünü ima eden kuru bir tonla. Anlatsın bakalım neler bulmuş. Avukat Frode'nin Lisbeth Salander'e nasıl davranması gerektiğini bilmediği çok açıktı. Bu nedenle daha çok bildiği alanda dolaşıyor, sanki Salander orada değilmiş gibi sorularını Armanski'ye yöneltiyordu. İki adam konuşurken cikletinden kocaman bir balon yapıp gürültüyle patlatan Salander, Armanski'nin ağzını açmasına fırsat vermeden, ''Müşterine uzun mu yoksa kısa mı bir özet istediğini sorar mısın?'' dedi. Avukat Frode, boka bastığının hemen farkına varmıştı. Sıkıcı bir sessizlikten sonra Lisbeth Salander'e dönen Frode, babacan bir sesle durumu düzeltmeye çalıştı. Hanımefendi, ulaştığı sonuçlara ilişkin sözlü bir açıklama yaparlarsa çok memnun olurum, dedi. Salander, avukat Frode'yi çiğ çiğ yemeği düşünen vahşi bir hayvana benziyordu. Bir an öylesine düşmanca baktı ki Frode'nin sırtından soğuk terler boşandı. Ama Salander'in ifadesi öylesine bir hızla yumuşadı ki Frode, acaba o bakışlar hayal miydi diye düşünmekten kendini alamadı. Salander, şimdi tam bir iş kadını gibi konuşuyordu. Başlangıç olarak görev tanımının muğlaklığını bir tarafa bırakırsak, bunun öyle karmaşık bir iş olmadığını söylememe müsaade edin. Blomqvist hakkında her şeyi bilmek istemişsiniz ama tam olarak neyin peşinde olduğunuza dair küçük bir ipucu bile vermemişsiniz. Bu nedenle onun hayatından bir derleme yaptım. Rapor 193 sayfa tuttu ama bunun yaklaşık 120 sayfası adamın yazdığı makaleler ya da onu konu edinen gazete küpürlerinden ibaret. Blomqvist kamuoyunun tanıdığı biri. Öyle gizlemesi gereken çok fazla bir şey yok. Yani gizlemesi gereken bir şeyler var, dedi Frode. Herkesin sırları vardır, diye yanıtladı Salander tarafsız bir ifadeyle. Önemli olan bunları bulup gün yüzüne çıkartmak. Müsaade edin de biz de bilelim. Michael Blomqvist, 18 Ocak 1960 doğumlu, yani 43 yaşında. Berlenge'de doğmuş ama orada hiç oturmamış. Makine ustası olan babası işi gereği çok dolaşan bir adammış. Annesi benim öğrenebildiğim kadarıyla ev kadınlığının dışında bir şey yapmamış. Mikael okula başladığında Stockholm'e taşınmışlar. Ondan 2 yaş küçük Annika adında bir kız kardeşi var. Avukat. Birkaç tane amcası ve birkaç da kuzini var. Kahve servis yapacak mısın? Bu soru Armanski'ye yöneltilmişti. Armanski bu toplantı için hazırlattığı kahve termosunun kapağını aceleyle açarken Sarander'e devam etmesini işaret etti. Yani aile 1966 yılında Stockholm'e taşınmış. Lilla Essingen'e yerleşmişler. Blomqvist ilkokulu Brom'da, liseyi Kungsholmen'de okumuş. Liseyi 4.9 gibi oldukça yüksek bir dereceyle bitirmiş. Lise yıllarında kendini müziğe adamış ve Boobstrap adlı bir rock grubunda bas çalmış ve 1979'da radyolarda yayınlanan bir 45'likleri varmış. Liseden sonra metroda biletçi olarak çalışmış, para biriktirip yurt dışına gitmiş. 1 yıl yurt dışında kalmış. Göründüğü kadarıyla daha çok Asya'da, Hindistan ve Tayland'da dolaşmış. Avustralya'ya kadar da uzanmış. 21 yaşında Stockholm'de gazetecilik okuluna başlamış ama 1 yıl sonra eğitimine ara verip askere gitmiş. Askerliğini piyade er olarak oldukça maço bir birlikte, Kirun'u da yapmış ve çok iyi bir derece almış. Askerlikten sonra gazetecilik okulunu bitirerek muhabirlik yapmaya başlamış. Ne kadar ayrıntıya girmem istersin? Senin önemli bulduğun şeyleri anlat. Tamam. Biraz çok bilmiş biri. Bugüne kadar başarılı bir gazeteciymiş. 1980 yılında bir sürü geçici işte çalışmış. Önce Taşra gazetelerinde, sonra da Stockholm'de. Raporda bir liste var. Ayı çetesi olayıyla büyük bir çıkış yakalamış, soyguncu çeteyi o açığa çıkartmış. Kalle Blomqvist, dedi Frode. Kendine takılan lakaptan nefret ediyor, bu çok anlaşılır bir şey. Eğer biri bana Pippi uzun çorap adını yakıştırsa ve bunu gazetelere yazsaydı herhalde ağzını dağıtırdım. Sarander, yutkunan Armanski'ye karanlık bir bakış fırlattı. Lisbeth Salander'in Pippi uzun çoraba benzediğini birkaç defa düşünmüş olan Armanski, onu bu konuda şaka yapmaktan alıkoyan sezgilerine şükrederken, parmağını çay karıştırır gibi çevirerek Salander'e devam etmesini işaret etti. Bir kaynağa göre Blomqvist, o günden sonra hep polis muhabiri olmak istemiş. Bir akşam gazetesinde geçici olarak böyle bir görev üstlenmiş ama daha çok politika ve ekonomi muhabirliğiyle ünlenmiş. Genellikle serbest çalışmış. Kadrolu olarak çalıştığı tek iş 80'li yılların sonunda bir akşam gazetesiymiş. 1990 yılında istifasını verip Millennium adlı aylık bir derginin kurucularından biri olmuş. İlk başlarda pek kabul görmeyen bu dergi kendini kanatları altına alacak güçlü bir yayıncı şirket bulamamış. Zamanla baskı sayısı artmış ve bugün 21 bine ulaşmış. Yazı işleri buradan yalnızca birkaç blok ötede, Göttingen'de. Sol bir dergi. Bu sol kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı. Millennium daha çok toplumsal eleştiri dergisine benziyor. Ama büyük ihtimal anarşistler, Arena ve Ort Front dergilerinin olduğu gibi bu dergiyi de burjuva pisliği olarak adlandırırken, konservatif gençlik örgütündekiler dergi yönetiminde bolşeviklerin olduğunu düşünüyordur. Blomqvist'in sol dalganın yükseldiği lise yılları da dahil, politika ile aktif olarak ilgilendiğini gösteren hiçbir şey yok. Gazetecilik yüksekokulunda okurken, sendikalist hareketin aktif üyelerinden bir kızla birlikteymiş. Bu kız şimdi Sol Parti milletvekili. Blomqvist'in iş dünyasındaki rüşvet ve dalavereleri ortaya çıkaran röportajlarından dolayı solcu damgası yediğini düşünüyorum. Birçok şirket yöneticisi ve politikacının ipliğini pazara çıkarmış. Bence bunu kesinlikle hak etmişlerdir ve birçoğunun istifa etmesine ya da mahkemeye düşmesine neden olmuş. Bunların en çok bilinenlerinden Arbuga davasında da sadece bir milletvekili istifa etmek zorunda kalırken, eski bir belediye meclisi üyesi de zümmetine para geçirmekten hapsi boylamış. Bir suçu eleştirdiği için ona solcu damgasını vurmak bir parça zorlama gibi geliyor. Ne demek istediğini anlıyorum. Devam et. İki kitap yazmış, biri Arbuga olayı hakkında, Diğeri de 3 yıl önce yayınlanan Tapınak Şövalyeleri adlı ekonomi muhabirliğini konu edinen bir kitap. Bu son kitabı okumadım ama eleştirmenlere bakılırsa tartışmalı bir kitapmış. Medyada bir parça gürültü koparmış. Para durumu? Diye sordu Frode. Zengin değil ama açlıktan da ölmüyor. Vergi beyanlarını rapora ekledim. Bankada yaklaşık 250 bin kronu var. Bir kısmını emeklilik sigortasına, bir kısmını da faize yatırmış. Ayrıca seyahat ve iş masrafları için kullandığı 100 bin kronluk başka bir hesabı ve borçları ödenmiş bir dairesi var. Belmangatan'daki 65 metrekarelik. Ne kredi ne başka bir borcu yok. Salander bir parmağını havaya kaldırarak devam etti. Bir mülkü daha var. Sandham'da, üzerinde depodan çevrilmiş 30 metrekarelik bir kulübe bulunan deniz kenarında bir arazi, köyün en popüler yerinde. Göründüğü kadarıyla sıradan ölümlü insanların da arazi satın alabildiği 40'lı yıllarda amcalarından biri almış. Miras yoluyla Blomqvist'e geçmiş. Kız kardeşi babasından kalan Lila Essingen'deki daireyi Michael Blomqvist'e üzerinde kulübe olan araziyi almış. Bugünkü değerini bilmiyorum, kesin birkaç milyon eder ama oraya sık gittiğine bakılırsa satmayı düşünmüyordur. Gelirleri? Milenyum'un ortaklarından, maaşı yalnızca 12 bin kron civarında. Diğer kazançları serbest gazetecilikten geliyor ve bu aydan aya değişiyor. En büyük kazancını birçok basın kuruluşuna iş yaparak 3 yıl önce elde etmiş. Yaklaşık 450 bin kron. Geçen yıl serbest gazetecilikten 120 bin kron kazanmış. Şimdi 150 bin kron para cezası artı avukat vesaire masrafları ödemek zorunda, diye araya girdi Frode. Hepsinin toplamı epeyce bir meblağ tutacaktır. Ayrıca hapis cezasını çekerken gelirlerinden de olacak. Bu da 5 parasız kalacağı anlamına gelir, dedi Salander. Sence dürüst biri mi? Diye sordu Frode. Tabiri caizse en büyük sermayesi dürüstlüğü. İş dünyasının ahlak bekçisi olarak tanınıyor. Değişik konularda görüşlerine başvurmak için sık sık televizyon kanallarına davet ediliyor. Bugün aldığı cezadan sonra herhalde bu sermayeden geriye çok şey kalmayacak, dedi Dirch Frode düşünceli bir ifadeyle. Bir gazeteciden tam olarak nelerin beklendiğini bildiğimi iddia edemem ama yediği bu şamardan sonra usta dedektif Blomqvist'in gazetecilik büyük ödülünü almak için uzun süre beklemeyi göze alması gerekir. Kendini tam bir aptal konumuna düşürdü, dedi Salander. Eğer kişisel düşüncelerimi açıklamama izin varsa... Armanski kaşlarını çattı. Lisbeth Salander şimdiye kadar araştırdığı hiç kimse için kişisel görüş belirtmemişti. O yalnızca buz gibi gerçeklerle ilgilenirdi. Wennerström olayına el atmak benim görevlerim arasında değildi ama mahkemeyi izledim. Kabul etmeliyim ki çok şaşırdım. Bana her şey yanlışmış gibi geldi. Hem de her şey. Michael Blomqvist'in başını duvara çarpacağı bir şey yayınlaması karakterine pek uygun değil. Salander boynunu kaşıdı. Frode sabırla dinliyordu. Armanski yanılıyor muydu yoksa Salander devam edip etmeme konusunda gerçekten de tereddüt mü ediyordu? Onun tanıdığı Salander asla kararsız ya da ikircikli olamazdı. Salander en sonunda kararını vermiş gibiydi. Bu söyleyeceklerim protokol dışı. Wennerström davasını iyice incelemedim ama ben Kalle Blomqvist'in, özür dilerim, Michael Blomqvist'in 3 kağıda getirildiğini düşünüyorum. Bana göre bu işin içinde bir iş var. Şimdi oturduğu yerden sıçrama sırası Frode'ye gelmişti. Meraklı gözlerini Salander'e dikti. Armanski, Salander raporunu sunmaya başladığı bütün bir süre içinde, avukatın ilk defa nezaket icabının ötesinde bir ilgi gösterdiğini fark etti ve Frode'nin bu ilgisini kafasına kaydetti. Daha doğrusu diye düşündü Armanski, Frode, Wennerström olayıyla değil, Salander'in ima ettiği şu 3 kağıt olayıyla ilgilendi. Ne demek istiyorsun diye merakla sordu Frode. Elimde somut hiçbir delil yok ama Blomqvist'in aldatıldığından kesinlikle eminim. Seni böyle düşünmeye sevk eden şey ne? Geçmişte yaptığı işlere bakılırsa Blomqvist çok dikkatli bir gazeteci. Tartışmalı bir konuyu ortaya dökerken hep çok sağlam belgelere dayanmış. Mahkeme salonuna giderek davayı baştan sona izledim. Hiç itiraz etmiyordu. Savaşmadan teslim olmuş gibiydi. Bu onun karakterine hiç uymuyor. Eğer mahkemeye inanmamız gerekirse, Michael Blomqvist bir masal uydurmuş ve hiçbir kanıta dayanmadan, sanki bir intihar bombacısı gibi sonunu düşünmeden yayınlamış. Açıkçası bu Blomqvist'in karakteriyle çelişiyor. Peki sence ne oldu? Yalnızca tahmin yürütebilirim. Blomqvist öyküsünün doğruluğuna inanıyordu ama ne olduysa oldu, elindeki belgeler sahte çıktı. Ya Blomqvist kaynağına çok fazla güvendi ya da birileri onu bilinçli olarak yanlış bir yöne sevk etti. Yani çok karışık bir durum. Başka bir olasılıkta ciddi bir tehdide maruz kaldı ve bu tehdide karşı koymak yerine beceriksiz bir aptal gibi görünmeyi göze alarak havlu attı. Ama dediğim gibi bunlar benim kurgularım. Salander raporu hakkında açıklamalara devam etmeye hazırlanırken Dutch Frode elini kaldırarak onu engelledi. Bir süre sessiz kaldı. Parmaklarını koltuğunda kenarına trompet çalar gibi vurdu ve sonunda çekimser bir ifadeyle Salander'e döndü. Eğer Venner Storm olayının düğümünü çözme işini sana verirsek, bir şey bulma olasılığın ne kadar yüksek? Bunu bilemem. Belki de bulunacak bir şey yoktur. Ama belki de bir girişimde bulunmak istersin. Salander omuzlarını silkti. Buna ben karar veremem. Dragan Armanski'ye çalışıyorum. Hangi işi alacağımı ancak o karar verir. Ayrıca bu ne tür bir bilgiye ulaşmak istediğine bağlı. Müsaade ederseniz şöyle ifade edeyim. Ben bu görüşmenin aramızda kalacağını varsayıyorum. Armanski başını sallayarak onayladı. Bu dava hakkında bir şey bilmiyorum ama Venner Storm'un başka durumlarda kuşkuya yer bırakmayacak kadar namuslu davranmadığından eminim. Venner Storm olayı Michael Blomqvist'in hayatını bütünüyle değiştirdi ve ben senin kurgularında bir doğruluk payı olup olmadığını merak ediyorum. Görüşmenin yönü beklenmedik bir şekilde başka bir seyir almış ve Armanski hemen dikkat kesilmişti. Dutch Frode'nin Melton Security'den istediği şey, muhtemelen Michael Blomqvist'in bir biçimde tehdit edildiği için kendini savunmadığı, bitmiş bir davanın yeniden deşilmesiydi. Bu durum Melton şirketinin Venner Storm İmparatorluğu'nun avukatlarıyla karşı karşıya gelmesi gibi potansiyel bir risk içeriyordu. Armanski, Lisbeth Salander'i kontrol edilemez bir roket gibi böyle bir işin içine salmayı hiç düşünmüyordu. Sorun yalnızca şirket çıkarlarının gözetilmesi değildi. Tamam, Salander, Armanski'nin ona karşı endişeli bir baba gibi davranmasını istemediğini belirtmişti. Yaptıkları anlaşmadan sonra Armanski böyle davranmamaya özen gösteriyordu ama bunu açıkça belli etmese de Salander için endişelenmekten kendini alamıyordu. Bazen kendini Salander'i kendi kızlarıyla karşılaştırırken yakalıyordu. Kendini kızlarının özel hayatına gereksiz yere müdahale etmeyen iyi bir baba gibi görüyor ama kızlarının Salander gibi davranmalarını ya da onun gibi bir hayat yaşamalarını asla kabul etmeyeceğini de biliyordu. Hırvat ya da bir ihtimal Bosnalı ya da Ermeni yüreğinin derinliklerinden Salander'in hayatının bir felakete sürüklendiği inancını bir türlü atamıyordu. Onun gözünde Salander, ona kötülük yapmak isteyenler için kusursuz bir kurbandı. Bir sabah birinin Salander'e bir kötülük yaptığı haberiyle uyanmaktan korkuyordu. Böyle bir araştırma pahalıya patlar, dedi Armanski uyarıcı bir tonda. Frode'nin isteğinde ne kadar ciddi olduğunu ölçmeye de çalışıyordu. Bir fiyat belirleriz, dedi Frode. Gerçekleşmesi imkansız bir şey istemem ama senin meslektaşının tam da senin söylediğin gibi becerikli biri olduğu ortada. Ne dersin Salander? Diye kaşlarını kaldırarak sordu Armanski. Yapacak başka işim yok. Tamam, ama işin şekline ilişkin anlaşmalıyız. Raporunun geri kalanını duyalım. Özel hayatı hakkında daha fazla bir şey yok. 1986'da Monica Abrahamson adlı bir kadınla evlenmiş. Aynı yıl bir kızları olmuş. Adını Pernilla koymuşlar. Şimdi 16 yaşında. Evlilikleri uzun sürmemiş. 1991'de boşanmışlar. Abrahamson yeniden evlenmiş ama göründüğü kadarıyla Blomqvist'le arkadaşlığı sürüyor. Kız annede kalıyor. Blomqvist'le o kadar sık görüşmüyor. Biraz daha kahve alan Fode Salander'e döndü. Konuşmanın başında herkesin bir sırrı olduğunu ima etmiştin. Blomqvist'e ait bir sır buldun mu? Demek istediğim, her insanın özel kalmasını düşündüğü şeyler vardır. Bunları pek de açığa vurmazlar. Blomqvist açık ki bir takım kadınlarla görüşüyor. Birçok aşk, çok sayıda da geçici ilişkiler yaşamış. Kısaca cinsel hayatı çok renkli ama yıllardır hayatında olan ve oldukça sıra dışı ilişki kurduğu biri var. Nasıl yani? Millennium'un sorumlu yazı işleri müdürü Erika Berger'le ilişkisi var. Berger üst sınıftan biri. Annesi İsveçli, babası İsveç'e yerleşmiş bir Belçikalı. Birbirlerini gazetecilik okulunda okudukları yıllardan tanıyorlar. Daha o zaman başlayan ilişkilerini bugüne kadar sürdürmüşler. Bunda bir olağanüstülük göremiyorum, dedi Frode. Evet, öyle. Ama Erika Berger, sanatçı Gregor Beckman'la evli. Bu adam halka açık yerlerde bir sürü tuhaf şey yapan yarım ünlü biri. Başka bir deyimle kadın sadakatsiz. Hayır, Beckman karısının Blomqvist'le ilişkisini biliyor. Bir tür ménage à trois, yani tarafların rıza gösterdiği bir ilişki. Kadın bazen Blomqvist, bazen de kocasının yanında geceliyor. Bu işi nasıl yürüttüklerini tam olarak bilmiyorum ama Blomqvist'in Abrahamson'la ilişkisinin bitme nedenlerinden biri bu.